Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Hayırlı akşamlar efendim, merhaba.
Evet hocam, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliam, soykırım neredeyse 3 aya yaklaşıyor ve bu katliam devam ediyor dünyanın gözleri önünde. Şöyle baktığımız zaman 20 bini aşmış durumda katledilenlerin sayısı. Bunlar tabii tespit edilenler ve maalesef daha tespit edilmemiş, enkaz altında ulaşılamayan nice kayıplarımız var. 53 bin dolayında da yaralı var bu katliamlar sırasında. Ve durmuyor İsrail, gece gündüz bombalamaya devam ediyor. Bir taraftan da yeni bir esir takası yapılabilir mi, yeni bir mola verilebilir mi şeklinde İsrail tarafında arayışlar var. Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog belli bir takas karşılığında yine bir mola verilebileceğini söyledi. Ama Hamas buna bir ateşkes olmadığı sürece bu tür bir teklife karşı olduklarını yanaşmayacak. Söyledi. Bir esir takasının da olmayacağını ifade etti. Tamamen bir ateşkes olmasını istiyor Hamas. Evet, buradan başlayalım hocam. Gazze'deki son durum nedir? Dünyanın tepkisi ne durumda? ABD'nin işte Aralık ayında bu işin bitirilmesi noktasında telkinleri vardı. Bu gerçekleşecek mi? Ocak ayına, yeni yıla sarkar mı bu katliam? Neler söylersiniz? Buradan başlayalım.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün öğle saatlerinde işte Cuma vakti televizyon ekranlarına baktığımızda Gazze'deki olaylar bütün vahşetiyle devam ederken Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmaya gelenlere karşı yapılan İsrail polisinin o tacizinin,
evet,
11. Cuma diyordu.
Evet.
11. Cuma, yani 77 gün. Şimdi 77 gün, yani neredesin? 3 ay olacak.
Evet.
Bir hafta sonra. Şimdi bu kadar bombardıman, bu kadar insan hakları ihlalleri olurken İsrail'in istediği şey soykırımı ve katliama mola verelim diyor. Yani evet, biraz dinlensin, bizim askerlerimizin moralleri düzelsin. İşte lojistik destekler gelsin, bombalar, füzeler.
Tepkiler
biraz
dinsin.
Biraz insanların, evet, bu dünya genelindeki tepkiler dinsin, sonra devam ederim diyor. Halbuki Hamas ne diyor? Ben savaşalım ve sonuna kadar savaşacağım demiyor. Ateşkes olacaksa biz rehine takası yapalım, konuşalım,
evet,
diyor. Yani siz ateşi kesmeyeceksiniz, sadece bizi öldürmek için mola vereceksiniz ve biz elimizdeki rehineleri size vereceğiz. Karşılığında tamam, Hamas'ın elindeki rehinelerden diyelim ki 50 tanesini verdi ve karşılığında 500 tane,
evet,
Filistinli'yi bıraktı. Ertesi gün 500
tekrar
tane
topluyor,
bırakıyor, 1000 tanesini tekrar topluyor. Onun için bir problem değil ki, herhangi bir suç işlemesine gerek yok ki Filistinlilerin. İsrail
gözünün
askerlerin
üstünde kaşı var demesi yeterli.
Evet, onu alıp, evet, da hapishaneye, hücreye tıkaması için, kolunu bacağını kırması için, kafasına kurşun sıkıp öldürmesi için,
evet,
herhangi bir gerekçe göstermesine sebep yok. İşte dünyanın gözü önünde bir insanın hafsalasına gelebilecek, aklına gelebilecek her türlü zulüm, vahşet, katliam, soykırım, adına ne derseniz deyin, hepsini bütün dünyanın gözü önünde, kameralar önünde yapıyor ve Amerika Birleşik Devletleri buna göz yumuyor. Halbuki Türkiye 1974'teki Kıbrıs Harekatı'nda 3. günde bütün dünya ayağa kalktı, Birleşmiş Milletler'den karar üstüne karar çıkarıldı ateşkes yapılması konusunda, ki devrin o başbakan yardımcısı rahmetli Necmettin Erbakan, bir hafta 10 gün süremiz olsaydı biz Kıbrıs'ın tamamını ele geçirir, ondan sonra masaya oturduk diyor. Bakın, siz öyle bir askeri operasyon yaptığınızda, ki o zaman Türkiye'nin öyle havadan bombalayacak falan, şimdiki şu İsrail'in
mühimmatı vesaire yaptığı, yoktu.
Yani o kadar bir gücü de yoktu. Fakat buradaki çifte standardı görülmesi açısından, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanların Avrupa kıtasında ve bu yakın coğrafyada gördüğümüz en büyük katliamlardan biri Bosna'da oldu. Bakın o Bosna'daki evet. Müslüman katliamıydı ve Gazze'de bakın Batı Şeria'da, Filistin'de göz göre göre bu katliam oluyor ve söz konusu fail Siyonist ve mazlum ve katledilen, şehit edilen Müslümansa başta ABD olmak üzere bütün Anglo-Sakson dünya, bütün Batı Avrupa görmedim, duymadım diye üç maymunları oynuyor. Ve göreceksiniz yakında bir ateşkes olup yani bu olaylar bir noktada ya evrildiğinde işte ya Netanyahu'yu görevden uzaklaştırarak bir iki tane oradaki bürokratı işine son vererek suçu ona yıkıp ellerini yıkamaya çalışacaklar ama burada geçen programda da söyledim. Nasıl ki bir Yahudi soykırımından bahsedince işte Naziler yaptı, Hitler yaptı diyor. Hayır. Yani o Nazileri de Hitler'i de oylarıyla iş başına getiren Alman halkıydı. Almanlar yaptı bal gibi.
Evet.
Biz Ermeni soykırımında İttihatçılar yaptı demiyorlar yani. Türkler Ermenilere soykırım yaptı ki o da ayrı bir tartışma konusu. Kimin kimi soykırım yaptığını doğudaki o olaylar hala aydınlatılabilmiş değil. Yani söz konusu Müslüman olunca, Türk olunca, bizim coğrafyamız olunca her türlü konulardan bütün cümle alem sorumlu oluyor. Yani belki de hayatı boyunca alnı secdeye gitmemiş bir kişi eğer anne babadan Müslüman bir aile çocuğuysa bir katliam yaptığında, bir terörist eylem yaptığında İslami terör deniyor. Mesela dün şeylere düştü, basına düştü. Üniversiteye gidiyor.
Prag'da.
Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nde. Önce babasını sonra 15 kişiyi katlediyor. Evet. Peki siz hiçbir Batı medyasında o kişinin mesela işte, Katolik Hristiyan terörü veya Protestan Hristiyan terörü diye duydunuz mu? Bu çocuk ya Katolik ya Protestan'dı yani sonuçta Hristiyan evet. bir ailenin çocuğu. Veya ateist yaptıysa ateist terörü dediniz mi? Ama bunu yapan hasbel kader oradaki bir Türk ailenin çocuğu olsaydı işte veya bir Faslı, Tunuslu, Cezayirli bir Müslüman ailenin çocuğu olsaydı İslami terör diyorsunuz. Yani başta terminolojide ne kadar büyük bir problematik durum olduğunu ortaya koymak açısından bunları söylüyorum. Ve Gazze konusunda geçen böyle bir seher vaktiydi. Gözümü yumdum ve şöyle hayal ettim. Acaba şu anda Gazze tünellerinin içerisinde elektrik, su, o gıda takviyesi, silah takviyesi olmadan orada mücadele eden o Kassam
Tugaylarının
mücahitlerinin bir ferdinin yerinde olmayı 8 milyarlık insanlık aleminden veya 2 milyarlık İslam dünyasından kaç kişi acaba ben orada olsaydım diye samimi olarak onların yanında olmayı bir anlığına bile kaçımız düşünüyoruz ve gerçekten de onların yanında, onların safında olmanın yani la teşbih diyorum. Hazreti Peygamber dünyaya şu anda gelip teşrif etse herhalde en has ümmetim diye de onlara diyecektir. Evet. Yani çünkü bakıyoruz yaptıkları eylemler, onlara yapılan boykotlara bakıyorsunuz. Yani şu anda Birleşmiş Milletler raporu %25 falan deniyor ama gerçekte %90-95'i açlıkla mücadele ediyor Filistin'de.
Hı hı, evet.
Yani 21. yüzyılda siz 2 milyon 300 bini kitlesel olarak açlıkla terbiye etmeye, ölüme götürüyorsunuz. Artı işte hepimizin işte çoluğu, çocuğu, eşi, ailesi bir hastalandığı zaman aman ilk hangi hastaneye götürürüz ondan sonra ağzına tıkıyoruz şunu ye şu ilacı iç. Peki Filistin'de bir bombardıman sonucu bir yaralanan bir insana ilaç nereden tedarik ediliyor?
Anestezi yok hocam.
İlaç yok, gıda yok ve biz hep bombardımandan ölen insanları sayıyoruz. Peki bu ambargolar sebebiyle hayatını kaybedenler Bunların evet. akıbeti, bunların vebali kimdedir? Yani işte Mısır'da Sisi seçim yapmış. Bilmem %89'da
kazanmış.
Oy almış. Peki o refah kapısını kapamanın vebalini acaba nasıl verecek? Peki Mısır dik durabilseydi, deseydi ki ben gelsin Birleşmiş Milletler denetleme yapsın, askeri bir teçhizat göndermeyeceğim ama yani en temel gıda maddelerini, suyu, ilacı bu kapıdan gönderiyorum deseydi, Amerika mı karşı çıkacaktı? Dünyada kim buna karşı çıkacaktı? Tamamen ekonomik olarak onlara bağımlı olduğu için, varlığını onların varlığına muhtaç evet. ettiği için bunu görüyoruz. Yani bizim işte 1920'lerde, 30'larda, 40'lardaki seçim gibi tek bir tane aday var. Çakma bir seçim. İşte deniyor ki Mısır'da seçim oldu. Bilmem falan Arap ülkesinde seçim oldu. Bu seçim tamamen komedi. Halbuki gerçek seçim Gazze'de olmuştu.
Evet.
Hamas sandıktan halkın iradesiyle seçilmişti. Ve siz halkın iradesiyle seçilene terörist diyorsunuz. Vatanını savunan insana terörist diyorsunuz. Ama uyduruk bir seçim yapıyorsunuz. Katılım oranının kaç olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ve zaten karşısında ciddi bir rakip olsa o rakibin hayatta kalma şansı yok. Ve siz buna seçim diyorsunuz. Ve bunu da onaylıyorsunuz. Bütün Batı'nın o kendini demokrat sanan ülkeleri Mısır seçimlerine herhangi bir söz söylemediler.
Evet.
Ben duymadım, siz duydunuz mu bilmiyorum.
Yok.
Ve diyorum ki sadece o refah kapısı açık tutulabilseydi bu yüz binlerce insanın en azından gıda, ilaç ve en temel insani ihtiyaçlara ulaşması mümkün olsaydı dram bu kadar büyük olmayabilirdi. Ve sadece yukarıdan İsrail'in bombaları değil, bizim kendi içimizdeki ihanetleri de burada görmekte fayda var diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü biraz kısa tutuyoruz, ara vereceğiz. Aranın akabinde kaldığımız yerden fasılasız devam edeceğiz inşallah. Bizden ayrılmayın değerli dinleyenlerimiz, görüşmek ümidiyle. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, ilk bölümde Gazze'de son durumdan bahsettik. Tabii bir taraftan da bu yaşananlara, İsrail'in vahşiyetine, katliamına sessiz kalmayan Batı dünyasının onurlu halkları da var. Her hafta toplanıyorlar, gösteri düzenliyorlar, Filistin'e desteklerini iletiyorlar, İsrail'e lanetlerini yağdırıyorlar. Peki kim hocam bu Avrupa sokaklarında, Batı sokaklarında Filistin'e destek gösterenler ve İsrail'i lanetleyenler? Bu topluluğun biraz analizini yapar mısınız?
Şimdi Avrupa'da sağ gerçek sağdır, sol gerçek soldur. Yani bütün çifte standartlarına, bütün bize karşı yapmış oldukları haksız uygulamalara rağmen haklarını verelim. Mesela Avrupa Birliği'ndeki o standartlar vardır, gıda kodeksler, şunlar bunlar. Onda bizden daha iyiler. Mesela sol dediğimizde, sosyal demokrat dediğimizde genelde işçinin, mazlumun hakkını savunan gruplar evet. Sosyal demokrat ve sol partilere oy verirler. Mesela Türkiye'nin yurt dışında Almanya, Hollanda, Belçika ve benzeri birçok ülkedeki bizim Türk vatandaşlarımız, en çok camiye giden, en çok böyle muhafazakar dediğimiz insanlar orada sosyal demokrat ve sol partilere oy verirler. Çünkü onların hakkını onlar savunurlar. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de sol gibi değildir, sağ gibi değildir. Evet. Mesela bir sağ parti diye bildiğimiz AK Parti lideri ben kimsesizlerin kimsesi olmak için diye oy topluyor. Bu bir sol jargondur.
Evet.
Avrupa literatürüne baktığımızda, ki dünyada da bu böyledir. Fakat Türkiye'de kendini sol olarak konumlandıran kişiler Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren devletten nemalanan holdingleşmiş büyük zenginlerdir. Bakın işte İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Şişli, en tuzu kuru insanlar Ankara'da, Çankaya. Bakın şehirlerde en zengin, en elitist tabakanın olduğu yerler hep solcular. Ve bunlar bir de Kemalist, Atatürkçü, laik maskesi takıyorlar. Halka tepeden bakıyorlar ve ondan sonra da solcuyum diyorlar. Ve Gazze olaylarında da dikkat edin, böyle o İsveç'te, İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa sokaklarına çıkıp Filistin'i ve oradaki zulmü protesto eden insanların tırnağı olamayacak insanlar Türkiye'de hala kafelerde adeta İsrail'in solcusu gibi de, İsrail'in sözcüsü
evet,
gibi de
aynen.
Nutuk atan çok yani aşağılık söylemler diyorum onlara ben. Mankurtlaşmış tipler var. Şimdi Avrupa'ya tekrar dönecek olursak, Avrupa kıtasında ve Amerika, Kanada'yı da buna dahil edebilirim. Yani Batı dünyasında bir o küresel sermayenin sahibi olan ve bunlar bu evangelistler ve siyonistler diyoruz ya, bunlar medyaya, sermayeye, bankacılığa, akademiyaya, birçok şeye hükmetmişler. Oradaki insanlara da belli bir refah düzeyi sağlamışlar ve çarklarını döndürüyorlar. O çarka çomak sokan herhangi bir kişi olduğu zaman dünyanın en acımasız vahşetini gösterirler. Ondan da şüphe etmezsiniz.
Evet.
Ve batıdaki bu sesin, bu insani sesin geldiği cenahın bu olduğunu görüyoruz. Mesela sağ partiler daha muhafazakar, daha ırkçı, daha şöven, daha böyle sermayeyi önde tutan, ki sağ jargon odur, sol jargon odur Batı ve demokrasi literatüründe. Yani Batı'daki o gösterilerin de bu şekilde bir halk kitlelerinden olduğunu bilmekte fayda var. Yoksa sadece Almanya, İngiltere, Fransa veya Amerika, o tepedeki siyasiler ve onlara bir takım finansal destek sağlayan çok uluslu şirketlerin ve baronların ondan ibaret değil. Bir de sokaktaki halk vardır. Araplar için de benzer şeyi söyleyebiliriz. Mesela bugün Arap sokaklarındaki insanların büyük bir kısmı kalpleri Filistin için çarpıyor ama yöneticiler tam tersine iradelerini kiraya vermişler, koltuklarını koruma derdindeler. Ama Batı ile Arap sokakları arasındaki fark şu: Batı'da nispi olarak bir gösteri yapma, fikrini beyan etme hürriyeti varken maalesef Arap sokaklarında böyle bir şey söz konusu değil. Bir nebze Tunus'ta
evet,
böyle özgürlükler vardı ve onun lideri Ghannouchi'yi şu an hapse attılar. Mursi'nin durumu ortada. Yani
evet,
İslam dünyasında da lider pozisyonda olan insanların kafasını koparıp başsız bırakmak Batı'nın en fazla başvurduğu yöntemlerden biri.
Evet.
Mesela 90'lı yılların başında Abbas Medeni ve Ali Belhaç'ın önderliğinde Cezayir'de önce mahalli seçimleri kazanıp arkasından birinci tur seçimini kazanmışlardı. İktidara yürürken
Darbe yapıldı.
darbe yapıldı ve 10 yıla yakın bir 250 bin insan hayatına mal olan olaylar yaşandı. Yani İslam dünyasında karizmatik, toparlayıcı bir hareket veya bir lider olduğu zaman hemen biçmektir. Şu an Hamas'ı bu kadar önemsemelerinin, bu kadar tepesine binmenin yegane sebebi bu direniş hareketinin sonunda bunlar başarılı olduğu zaman Arap sokaklarına şunu diyecek: yani artık kurtulun bu başınızdaki
evet,
Batı yanlısı iktidarlardan, sizden olan birisi iş başına gelsin demeye başladığı zaman, işte bugün Sisi'den tutun da Körfez'deki liderlere kadar hepsinin yegane korkusu budur. Zaten İhvan-ı Müslümin'de bir uzantısı sayılır bu Gazze'deki
tabii Hamas.
Hamas.
Peki hocam, bir taraftan Gazze'de bu tür hadiseler yaşanmaya devam ederken Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor. Yemen'de İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırmaya başladı. İsrail'e yardım götüren, bir şekilde İsrail'i irtibatlı ya da işte İsrail'e desteğinden dolayı Batı'nın gemilerine yönelik saldırılar var. ABD devreye girdi. 10 ülkelik bir koalisyon koalisyon oluşturuldu ve müdahale edilme durumu var. Yemen'deki Husiler de saldırmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Orada yaşananları bize özetler misiniz? Bu başka ne gibi noktalara yayılabilir?
Şimdi nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlamak açısından ifade ediyorum. Babul Mendeb Boğazı, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı tıpkı bizim İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı gibi. Yani biri tıkandığı zaman diğerinin işlevi kalmaz.
Evet.
O sistem o şekilde. Şimdi Babul Mendeb Boğazı'nın olduğu yer işte Yemen'le Cibuti, Somali o bölgeler. Özellikle Somali ve Yemen olduğu yeri söylersek merkezi otoritenin zayıf olduğu ve 10 yıllardan beri iç savaşın, kaosun, kargaşanın hatta açlığın kol gezdiği çok basit hastalıklardan bebek ölümlerinin olduğu bir coğrafyadır. Yani bu biz Gazze'deki hadisenin 7 Ekim'den beri olduğunu söylüyoruz. Bu söylediğim hadiseler 90'lı yıllardan beri yani 20-30 yıldan beri bu coğrafyada hakim olan bir durumdur. Hatta Türkiye'nin Somali'ye üs kurmaya çalışması, liman işletmesi, o bölgede etkin olmaya çalışmasının sebebi de Türkiye'nin Afrika ve Uzak Asya'ya giden gemileri konusunda kendi güvenliğini, kendi sağlama endişesinden kaynaklanan bir durum. Yemen'deki Husilere gelince, şimdi İran'la bir bağlarının olduğu doğru. Yani lojistik olarak İran destekliyor. Ama bu akıl İran aklıysa oraya biraz soru işareti koymak gerekiyor. Çünkü İran aklının en etkin olduğu yer Lübnan Hizbullah'ıdır. Eğer Lübnan Hizbullah'ı kuzeyden İsrail'e bir cephe açmış olsaydı İsrail büyük ölçüde zorlanacaktı. Bu kadar...
Daha da zorlanacak.
Evet. Bu kadar...
Farklı cephede
Gazze'de
savaşamayacak.
Katliamı pervazı da yapamayacaktı. Ama dikkat edin Hizbullah çok da fazla etkin olmadı bu şeyde.
Evet,
yani böyle
evet.
bir danışıklı dövüş gibi. Peki Husiler bunu İran'dan bağımsız yapıyorlarsa bunu ayrı değerlendirmek lazım. Ki o da biraz soru işareti durum. Ama İran'ın kontrolünde yapılan bir şeyse bu sonuçta biz şunu biliyoruz, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'ın Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yapmış olduğu füze saldırılarında bilerek isteyerek üslerin kenarlarına düşüreceğine dair onları bilgilendirdiğini, sadece halkın öfkesini dindirmek açısından bunu yapıldığının medyaya düşen haberler vardı.
Trump açıkladı.
Evet. Şimdi İran belki iç kamuoyuna, belki dünyaya ki Türkiye'nin bu kadar başat rol oynaması İran'ı gölgede bıraktı. Kendini biraz daha ön plana çıkarmaya yönelik bir şey olabilir. Bunları da bekleyip göreceğiz. Çok flu bir hadise. Hı hı. Ama bir gerçek var ki orada Husi saldırısıyla birlikte petrol gemilerinin bu Babul Mendeb Boğazı, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı hattından Avrupa'ya ve dünya pazarlarına ulaşması riske girince birçok firma biz artık bu güzergahı değil Afrika'nın güneyini Ümit burnunu dolaşarak hedefe gitmeyi planlıyoruz dediler. Bu ulaşımın maliyeti anında emtia fiyatlarına yansıdı ve petrole bugün sabah zam geldi.
Evet.
Motorine. Yani bakıyorsunuz bir dünyanın bir ucunda bir hadise yaşanıyor. Küresel ölçekte
herkes etkileniyor.
Etkisi dünyayı sarıyor.
Evet.
Böyle bir dünyada yaşadığımızı da bilip ona göre yani niye hükümet şunu şöyle yapmıyor, bunu böyle yapmıyor diye böyle oturduğumuz yerden ahkam kesmek kolaydır ama şimdi mesela Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı var. Oradan Azerbaycan petrolü geliyor, yumurtalık terminaline iniyor. Oradan da dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Ve geçen medyada bazı haberler vardı. İsrail de buradan petrol alıyor. Niye Türkiye buna engel olmuyor?
Evet.
Niye kapatmıyor? Çünkü boru hattı biz sadece geçiş ücreti alıyoruz oradan. Bu nedenle yani burada bir şeyleri söylerken bunun uluslararası anlaşmalar ve Türkiye'nin burada ne kadar etkin olduğunu ve bunun yapıldığında durumun ne olacağını da ayrıca değerlendirmekte fayda vardır.
Peki bu arada gemi demişken Malezya İsrail gemilerine limanlarını kapattığını açıkladı. Bunun bir etkisi olur mu İsrail'e ya da yaşananlara?
Elbette yani bir İslam ülkesinin İsrail'e limanlarımı kapattım demesi bile kendi adına değerli bir açıklamadır. Biliyorsunuz o Malakka Boğazı'ndan geçiyor bütün dünyadaki Uzak Asya, Çin, Japonya'ya giden gemiler. Yani dünyanın en işlek su yollarından birisi orası. Fakat yani İsrail için bu hayati önemli bir şey değildir. Yani Malezya limanlarında durmaz da gemileri gider. Bir sonraki durakta durur. Ama bunu söyleyebilmek değerli bir durumdur. Yoksa mesela İran dese ki Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorum dese bütün dünya ayağa kalkar. Çünkü o körfezdeki bütün petrolün çıkış noktasıdır orası. Ama Malakka Boğazı'nı kapatıyorum demiyor bakın. İsrail gemilerine de kapatıyorum. Limanlarımı kapatıyorum diyor. Dolayısıyla bunun söylem bazında önemli olduğunu ve İsrail'e karşı bir tavır koyma bakımından değerli olduğunu bilmekte fayda vardır diye düşünüyorum.
Hocam. Kıbrıs'ın Yahudileşmesi, Yahudileştirilmesi son dönemde çokça konuşulan konulardan bazı işte İsrail'den kaçan Yahudilerin oralardan mülk satın aldığı, hatta siteler kurduğu ve başkalarını da aralarına almadıkları yönünde haberler çokça yapılıyor. Bir taraftan da İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile Kıbrıs Adası arasında deniz koridoru açılması konusu gündemde. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında. Bu nedir? Bunu da anlatabilir misiniz hocam? Buyurun.
Önce olayın birinci boyutu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal veya yasa dışı yollarla toprak satın alma veyahut da işte kültür merkezi yaptırıyoruz numarasıyla orada sinagog inşası yapmak. Oraya Türk pasaportu, Türk kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış Musevi kökenli insanların, ki çoğu zengindir bunların zaten, oradan toprak satın alması, ki 25 bin dönüm araziden filan bahsediliyor. Tabii bu rakamların kesin şeyini resmi şeylerden onaylatmak gerekiyor. Ama Kuzey Kıbrıs gibi yani 9300 kilometre karelik bir adanın zaten 3000 küsur kilometre karesi Türkiye'ye aittir. Yani üçte biri. Orada İngiliz üsler de var. Yani bu kadarcık küçücük bir kara parçasında 20-30 bin dönümlük arazinin çok önemli olduğunu, hatta bizim Türk SİHA üssünün hemen yakınında bu tür yerlerin inşa edilmeye çalışılmasının milli güvenlik açısından Türkiye'nin veya Kıbrıs'ın askerinin, polisinin, istihbaratının yani ne işe yaradığını sorgulamamız icap. Yani istihbarat varsa, emniyet varsa, asker varsa herhalde biz bunu duymuşsak onlar da duyuyordur. Gereken tedbirlerin acilen alınması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah yetkililerimiz de bu konuda gereken önlemleri alırlar. Gelelim Rum kesimiyle ilgili konulara. Evet. İsrail bunu dönem dönem hep yapar. Hangi ülkeyle bir takım problemi varsa hemen o ülkenin muarızıyla ilişkiye geçer. Mesela İran'la takıştığı dönemde işte Azerbaycan'a zeytin dalı uzatmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Azerbaycan'a dedi ki biz sana her on vereyim, işte şunu yapayım, işte bu Karabağ işgalinden kurtulması konusunda, yani o Azerbaycan sevgisinden, aşkından, sevdasından değil, tamamen İran'a olan husumetinden kaynaklanıyor. Şimdi de Türkiye ile ilişkilerin son dönemde bozulmasına bağlı olarak Kıbrıs Rum kesimiyle ve Yunanistan'la olan ilişkilerin bir tık daha geliştiğini görüyoruz. Bir de İsrail'in o hemen münhasır ekonomik bölge dediğimiz Doğu Akdeniz'deki petrol gaz sahalarıyla Kıbrıs'ın o sahaları adeta kesişme noktasında ve bazı çok zengin yatakların henüz daha net bir sahibinin kim olacağı konusunda belirleme olmadan işte Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la İsrail
ilişkileri sıkı tutarak hem Türkiye'yi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elini zayıflatmaya yönelik bir eylem olarak bunu değerlendirebiliriz. Ayrıca Kıbrıs adeta bir yüzer uçak gemisi gibidir. Yani Kıbrıs'a konuşlandığınız zaman Mısır, Suriye, Lübnan, Türkiye, yani bütün Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasının her tarafına, yani bir saatlik uçuşla gidip dönebiliyorsunuz savaş uçağınızla vesaire. Ve İngilizlerin de orada 1876-77 Osmanlı-Rus savaşını o zorlu dönemden faydalanarak üst kurması ve üstten de bir daha çıkmamasında bu şekilde okuyabiliriz. Yani İngilizler dünyanın her neresinde stratejik bir nokta varsa orada mutlaka bir askeri üssü vardır. Bunu Amerikalılar İngilizler'den miras devraldılar. Şu anda her gittiği yere askeri üs kuruyorlar. Bunun 300 yıl önceki, 500 yıl önceki versiyonu şöyleymiş. Mesela Ruslar Uralların doğusuna geçmeye başlayınca Türkistan topraklarında bir bölgeyi kontrol etmek için hemen oraya kaleler inşa ediyor. Askeri bir garnizon yapıyor. Arkasından o kalenin etrafında yerleşmeler başlıyor. Bugünkü birçok şehrin, mesela Anadolu'daki ve dünyadaki birçok eski şehirlerin tarihi 300, 500, 1000 yıl önceye giden şehirlerin, bakın nüvesinin kale ve garnizon olduğunu, onun etrafında yerleşmelerin olduğunu görmekteyiz. Bugün ise işte o yüzyıllar öncesinin kalelerinin yerine askeri üsler oldu. Amerika nereye ayağını bassa hemen oraya bir askeri üs inşa ediyor. Kıbrıs bu yönüyle hem kuzey kısmı hem güney kısmı o coğrafyada etkin olmak isteyen her ülkenin orada bir askeri üs kurmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'nin SİHA üssü kurmak konusunda, yani SİHA'yı daha henüz yeni şey yaptık ama normal askeri bir üssünü şimdiye kadar, deniz üssü, kara üssü, hava üssünü kurmamış olması aslında bir eksikliktir diye söyleyebiliriz. Geç kalmış bir durumdur.
Peki hocam. Tabii Kıbrıs demişken Kanlı Noel'in 60. yılının da idrak edildiğini belirtelim, şehitleri analım. Kıbrıs Barış Harekatı'na giden o uzun yolculuğun herhalde ilk kıvılcımlarıydı bunlar, değil mi hocam? Bunu evet, da belirtelim.
Onu da kısaca bir cümleyle söyleyecek olursak, Kıbrıs bizim için 1571 yılında fethedilmiş bir vatan toprağıdır. 1571'den ta 1876'ya kadar Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu, buna karşı Rumların da yaşadığı bir adadır. Zaten Kıbrıs bakır anlamına geliyor. Bakır adası anlamında. Daha sonra İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda ilhak ediyorlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün ülkeler bağımsızlığını kazandığı bir dönemde Kıbrıs'ta da Rumlar çoğunluğa geçiyorlar ve Türklerin önemli bir kısmı İngiltere'ye, Anadolu'ya, Avustralya'ya göç ettirilerek orada bir enosis diyoruz, yani Kıbrıs'ı bir Rum adası haline getirme. Ve Lozan Anlaşması'nda da biz mesela 1876'da emanet veriliyor. 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda ilhak ediyor. Yani benim oldu diyor İngiltere. Biz Lozan Anlaşması'nda da tapuyu veriyoruz. Yani
evet,
biz de bunu kabul ediyoruz. Bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yok bakın Lozan'da. 1950'li yıllarda EOKA'nın, İngiliz üslerin de Kıbrıs'tan kaldırmak istemesi üzerine başlayan süreçte 1960'ta Kıbrıs Federe Devleti kuruluyor. Ama Rumlar hiçbir zaman Türkleri Kıbrıs'ta ortak olarak görmek istemediği için terör, tetiş hareketleri başlatılıyor ve EOKA dediğimiz, bugünkü PKK'nın benzeri, DAEŞ'in benzeri bir terör örgütü, köy basıp insan öldürüyorlar ve Kanlı Noel'de o 1960-74 arası dönemde gerçekleştirilen bir terör hadisesidir.
Peki hocam, devam edelim. Şimdi Irak'ta yerel seçimler yapıldı. Bu konuyu size sormak istiyorum ama bir taraftan da Irak'tan bir heyet Ankara'daydı. Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanları burada bizim bakanlarımızla görüştüler. Petrol meselesi, terör meselesi, su meselesi gibi farklı konular vardı. Mesela mesela kalkınma yolu projesinin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu. Bu da bir başka boyutu diyerek size sormak isterim. Hem bu ziyareti hem de Irak'taki yerel seçimleri nasıl değerlendirirsiniz?
Önce Irak'taki mahalli seçimlerin sonuçları ve bize yansımalarından önce programımızın formatı gereği tarihi süreçten birkaç cümleyle bahsedip bugüne gelmek istiyoruz. Malumunuz Irak'ın olduğu yer Mezopotamya'dır. Mezopotamya'da tarih boyunca en eski medeniyetlerin kurulup yıkıldığı yerdir. İşte Sümerler, Akatlar, Babililer, Asurlular gibi birçok gelmiş geçmiş kavimler var. Hazreti Ömer döneminde oralar fethediliyor. İşte Abbasi Emevi döneminden sonra Osmanlı 1534'te Irak'ı fethediyor. Güneyde Basra, ortada Bağdat, kuzeyde Musul olmak üzere üç vilayet halinde yüzyıllarca idare ediyor. Ve işte öyle bir kavga gürültü çıkmıyor. Yani bugünkü gibi ne Sünni Şii kavgası var, ne Kürt-Türk Arap kavgası var. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda bizim o Kutul Amare zaferini kazandığımız yerde Irak topraklarıdır ve Mondros Mütarekesi yapıldığında, burası çok önemli. Buyurun. Mondros Mütarekesi yapıldığında 30 Ekim 1918'de İngiliz orduları henüz Musul'u işgal etmemişti. Yani Bağdat düşmüştü. Mütareke ne demektir? Ateşkes ve herkes bulunduğu yerde kalır. Ateşkes'ten sonra Musul, Kerkük bölgesi İngilizler tarafından işgal edildi. Bu bir. İkincisi, bu Musul Kerkük bölgesi bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde. Yani son Osmanlı Meclisi diyor ki artık giden gitti. Biz Libya'yı, Yemen'i, Arnavutluğu, Bosna'yı tekrar kurtarmamız mümkün değil. En azından Türklerin ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir harita çiziliyor ve misak-ı milli sınırlar içerisindedir Musul Kerkük. Ancak Osmanlı'ya ihanet eden ve İngiliz'le işbirliği yapan Lawrence'in etkisiyle Şerif Hüseyin'in oğlunun biri Faysal Irak devlet başkanı yapılıyor. Bir diğer oğlu Abdullah da Ürdün'e başkan getiriliyor İngilizler tarafından. Ve arkasından işte bu bir taraftan bize hilafeti kaldırmayı dayatırken Lozan görüşmelerinde, perde gerisinde, diğer taraftan ajanlar da Doğu Anadolu bölgesi ve İran olduğu yerde Türkler artık gavur oldu. Yani bir hilafet makamı vardı, onu da kaldırdılar. Yani Türklerin İslam'la bir bağı kalmadı, siz daha neye bunlarla iş tutuyorsunuz gibisinde. Şeyh Said isyanı aslında bir Kürt isyanı değildir. Hilafetin kaldırılmasına yönelik bir isyandır. Yani İngiliz aklı öyle bir akıldır ki size Lozan görüşmelerinde hilafetin kaldırılmasını dayatır Hayim Nahum aracılığıyla. Öbür taraftan da ajanlarını Bitlis'te, Bingöl'de, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Erbil'de Türklerin artık İslam'a bir bağı kalmadığı için onlarla birlikteliğinizde bir anlamı yok diye propaganda yaptırır. Şeyh Said isyanı çıkartır. Aslında arkasından da işte Musul Kerkük elimizden gitti. Saddam döneminden sonra da Irak'ın parçalanması tekrar gündeme geldi. Bugün Irak'ın kuzeyi dediğimiz bölge, 36. paralelin kuzeyi, mahalli seçimi orada yok. Yani anayasaya göre de işte Irak anayasasına göre petrollerden de %17-18 pay alıyor. İşte orası aslında gelecekte İsrail'e bir kardeş olacak. İsrail'in bu bölgedeki operasyonlarına adeta bir üst görevi görecek bir toprak parçası olarak hedefleniyor ve bölgenin en büyük üniversitesi, askeri üssü oralarda Amerika tarafından 90'lı yıllardan beri inşa edilmeye başlandı. Şimdi gelelim bu Irak seçimlerine. Bu seçimde bakın, bölgesel Kürt yönetimi Barzani Talebani bölgesinde seçim yoktu. Seçimin olduğu yer merkezi hükümetin kontrolü değil, bir de Kerkük. Çünkü Kerkük tartışmalı bir bölge ve Kerkük'ün olduğu yer petrol denizinin üzeri. Burası tarihi olarak Türklerin, Türkmenlerin yaşadığı bir coğrafya, tapuları onlara ait. Fakat Saddam döneminde bir kısım Araplar iskan edilmeye çalışılmış. Kürtler Zagros Dağları'nın eteklerine sürmüş oradakiler. Ve Saddam'ın devrilmesiyle birlikte bütün o Zagros dağlarının eteklerindeki Kürt aşiretleri geliyor, stadyumlara varıncaya kadar yerleşiyorlar, tapu dairelerini ve nüfus müdürlüklerini yakıyorlar, bakın ilk iş olarak. Arkasından da nüfus çoğunluğunu ele geçirdiler. Şu an Kerkük'te nüfusun yarıdan fazlası Kürt kökenli insanlardan oluşuyor. Ve bunların önemli bir kısmı da Talabani yanlısı. Bakın oradaki Kürtleri de kendi içerisinde iki bölüme ayırmamız lazım. Türkiye sınırına yakın Erbil merkezli Dohuk, Erbil bölgesinde yaşayan Kürtler,
Barzani.
Daha Barzani bölgesi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin olduğu bölge biraz daha dindardır. Biraz daha böyle o Nakşibendi kültürün, Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin etkisinin olduğu yerlerdir oralar ve Türkiye'ye yüzlerini çevirmişlerdir. Hatta plebisit yapılacaktı, referandum yapılacaktı bu Musul konusunda. İngilizler bakıyorlar ki %99'u Kürtler ve Arapların da Irak'la mı yoksa yeni kurulan Türkiye ile birlikte olursunuz sorusuna hepsi Türkiye'den yana tavır koyuyorlar. Dolayısıyla Barzani bölgesinin olduğu yerler adeta Türkiye'nin bir uzantısı gibidir. Ama Talabani'nin olduğu Süleymaniye ve çevresi ise enteresandır. İran işte şeriat devleti istiyor. Talabani Marksist görüşe sahip bir insandı. Ve o Talabani bölgesindeki insanlar da daha solcu, daha komünist, daha seküler insanlardır. Ama İran tarafından desteklenir. PKK'yı onlar koruyup kollar destekler. Şu anda Talabani taraftarların olduğu yerde
palazlanıyorlar.
Bu Barzani Türkiye ile birlikte işbirliği yaparak şu anda PKK'nın o bölgeden sökülüp atılması için uğraşıyor. Çünkü Talabani'ye de bir tehdit olmaya başlamış. Barzani'ye karşı. İşin garibi Kerkük bölgesine petrol denizinin üzerine iskan edilen kişilerin Talabani bölgesinden gelenler olduğunu görüyoruz. Ve orada seçim sonucunda Türkmen Partisi 3 sandalye kazandı. Biri 4.'yü almaya çalışıyoruz diyorlardı. Oylar kesin netleşmemişti. 16 sandalyenin 8 tanesini Kürtler aldı. 4 tanesini Araplar aldı. Yani bakın Araplar, Barzani tarafları Kürtler ve Türkmenlerin hepsini topluyorsunuz. Yarısı kadar yapıyor. Yarısı kadarında o Talabani bölgesini şey yapıyor. Bu petrol denizinin üzeri ve burası ileride Amerika'nın ve İsrail'in operasyon yapmayı planladığı bir bölge. Bu nedenle olayların hiçbir şeyi tesadüfen olmuyor ve Kerkük gelecekte bu coğrafyada biri Kudüs, biri Kerkük, diğeri Kıbrıs patlamaya hazır 3 bombadır. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana da çözüm bulamamış 3K meselesidir. Bir de buna Hindistan'daki Keşmir'e gidersek 4K'dır bunlar. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana çözüm bulunamamış ve hala da dünyanın çatışma ve sıcak bölgeler olarak sayabiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.